Ayrım 4. Sabah 6.30'da çıktım evden. Karaköy'de dolmuştan inip köprüyü yaya geçtim. Serin bir Kasım sabahı, yağmur çiseliyor, Sultanahmet'e yürüyorum. Ya beni kovarsa, ya kapıcısına beni itekletip dışarı attırırsa. Boğazım kuruyor, ellerim ter içinde. Hiç heyecanlanmak yok, bağırmak yok, soğukkanlı olacağım. Bana niye bu davayı böyle sürüncemede tuttuğunu izah etsin. Ne isterse onu yapacağım. Dilediği paraysa onu da bulacağım. Tek taşımı satarım. Yeter ki beni bir dinlese. Kovmadan, azarlamadan dinlese. Zile basıyorum. Kapıyı açan kadının üstünde rengi atmış çiçekli bir basma sabahlık. Saçlarında 2 adet bigudi var. Şaşkınlığından yararlanıp dalıveriyorum eve. Bu kez şaşırma sırası bende. Tahminlerin ötesinde mütevazı bir evdeyim. Taşları kararmış küçük holde deseni yer yer dökülmüş muşamba örtülü masanın başında duruyoruz. Ev çiş ve tütün kokuyor. Eski sabahlığından sarkık göğüslerini fark edebildiğim bu çalı saçlı yoksul kadın mı aylardır beni yargılayan ve bana kan kusturan? Özenle hazırlayıp ezberlediklerim kafamdan uçup gidiyor. Nutkum tutuk, aval aval bakıyorum. Bütün dengelerim alt üst oldu. Her iki şahidin arasına 3'er ay soka soka bir yargı yılını dolduruyoruz. Dava sürüyor, tedbir kalktı. Ben çocuğumu haftada 2 kez görebiliyorum. Onu alıp evime getiriyorum. Çocuk evden ayrılırken hırçınlaşıyor. Tekmeler, çifteler ve insanın içini parçalayan haykırışlarla bitiyor çocuk görme günleri. Çocuğu bu eziyetten kurtarmak için onu anneme götürmeye başlıyorum. Orada bahçe, ağaç, köpek yok ama sürekli yapma, etme, dikkatli ol, düşersin diyen büyükler var. Çocuğum bu sürekli gözaltından huzursuz oluyor. Ben sinir küpüne dönüyorum. 2. yargı yılı da dolmak üzere çocuk büyüyor. Hırçın ve huzursuz büyüyor. Sürekli sabrımı sınayan çocuğum aşırı hoşgörümü kendi lehine değerlendirmeyi öğreniyor. Ben yıpranıyorum. Gençliğin o taşkın neşesi ve coşkusu bende yersiz karamsarlıklara, alınganlıklara dönüşüyor. Vaktinden önce yaşlanıyorum. Bir arkadaşım beklenmedik bir öneri getiriyor bir gün. Planı inanılır gibi değil. Kentin başsavcısını tanıyan birilerini bulmuş. Başsavcının yargıçlar arasında belli bir ağırlığı var kuşkusuz. Başsavcıya mı gidilecek? Hayır diyor arkadaşım. Bu adamın bir dediğini iki etmediği genç bir sevgilisi varmış. Ona da boşandığı kocası çocuklarından dolayı çok eziyet etmiş. Göstermemiş, yollamamış, hakkında kötü şeyler söyleyerek doldurmuş çocukları. Biz bu kadına gideceğiz. Sen aklını kaçırdın diyorum arkadaşıma. Benim yerime sen çıldırdın. Elimde bir kutu çikolata, boğazımda bir yumruk, Pangaltı'da arka sokakların birinde bir apartman dairesine tırmanıyorum. Her 3 basamakta bir kapıyı çalmakla geri dönüp kaçmak arasında fikir değiştirmekten helak oldum. Kapının önündeyim. Elim zile gitmiyor bir türlü. Terli avucumdan çikolata paketi pat diye gürültü çıkararak kayıp yere düşüyor. Açılan kapının önünde genç sarışın bir kadın var. İçeri buyur ediyor beni. Yaldızlı rüküş koltuklu salona giriyorum. İlişiyorum bir kenara. Dilim damağım kurumuş. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Susuyorum. Genç kadın beni niye görmek istediğinizi anlattılar bana diyor. İnsan bu hale düşünce her çareye başvuruyor. Bilmez miyim? Sehpanın üstünde duran çerçeveyi uzatıyor bana. Bunlar benimkiler diyor. Verdiğim mücadeleyi bir bilseniz. Fotoğrafta 9-10 yaşlarında 2 çocuk var. Titrek ellerle kendi çocuğumun resmini arıyorum çantamda. Kadın bakıp geri veriyor. Birden ağlamaya başlıyorum nedense. Sessiz bir Buda heykeli gibi kıpırtısız duruyorum. Sadece durmadan yaşlar akıyor gözlerimden. Kadın gelip sarılıyor bana. O da ağlıyor. Daha önce hiç tanışmayan 2 kadın buluşmamızın 3. dakikasında birbirimize sarılmış sarsıla sarsıla ağlıyoruz. Saçlarımızı, omuzlarımızı, yanaklarımızı okşuyoruz birbirimizin. Bizden başka kimselerin bilemeyeceği biber gibi bir acıyı boşaltıyoruz yüreklerimizden. Kadın telefonda konuşuyor. Bir arkadaşımı yolluyorum sana, hemen geliyor. Onu dinleme, gerekeni yap. Sağ ol canım, teşekkürler. Kocaman bir kapının önündeyim. Açıyorum, 2. bir kapı daha. 2 büyük kapitone kapının arasında karanlıkta kalıyorum bir an. Artık her şey benim dışımda gelişiyor. Ben sahneye başkalarının koyduğu bir oyunun oyuncusuyum sadece. Beyaz saçlı adam kocaman bir odada, kocaman bir masanın arkasında oturuyor. Önünde bir sürü telefon var. Yaklaşın kızım diyor. Ben anlatıyorum, o dinliyor. Bana şartlarını söyle kızım diyor. Boş boş bakıyorum. Hangi şartları soruyor acaba? Çocuğu haftanın hangi günleri babasına yollamak istersin? Ne kadar nafaka talep ediyorsun? Nafaka istemem. Saçmalama, çocuk büyütmek kolay mı? Telefonlardan birine uzanıyor. Kızım, bana Saliha Hanım'ı bağla. Kısa bir süre bekliyor. Sesi tok ve emredici. Nasılsın sultanım? Havacımız da iyiler mi? İyi, iyi, çok iyi. Şimdi bir ufak ricam olacak. Bir dostumun kızının davası varmış sende. Biraz uzun sürmüş. Artık bitmeli bu dava, öyle değil mi? Onu önümüzdeki celsede bağlayıverir sultanım. Dinliyor. Tek kaşı hafif kalkık. Dosya numarasını, isimleri bildiriyor. Kaşları çatılıyor. Şükran mı? Bana yollarsın onu. Dinsizin hakkından imansız gelir, korkma sen. Şimdi şartları yazdıracağım. Al kalemi eline. Bir göz kırpıyor, donup kalıyorum. Benim ve çocuğumun yaşamını cehenneme çeviren bu 3 yıl böyle şıp diye bir telefonla, Tanrım, tepki göstermeden, adaletin içine tükürtmeden, edebimle çıkart beni buradan. Kendi yoluma taş koydurtma. Beyaz saçlı adam telefonu kapayıp bana dönüyor. Bunu kimse bilmeyecek, avukatına bile söylemek yok diyor. Füreyya Hanım'la yan yana duruyoruz. Şükran bugün ametist yüzük ve küpeler taktığı için göz kapaklarını yeşil yerine mora boyamış. Yargıç bezgin sesiyle katibe yazdırıyor. Çok uzun süren bir davanın sonunda, şahitlerin de ifadeleri alındıktan sonra, annenin düzgün bir yaşam tarzına geçmiş olması göz önüne alınarak, çocuğun anne şefkatine ihtiyacı, Şükran'ın bakışları değişiyor, çocuğun anneye iade edilerek, Füreyya Hanım'ın gözlerindeki şaşkınlık giderek sevince sonra da zafere dönüşüyor. Yargıç söyleyeceklerini bitirdi. Şükran itiraz etmek için ayağa fırlıyor. El kol hareketleriyle yargıca bir şeyler söylüyor. Yargıç bezgin ve kayıtsız sesiyle yanıtlıyor. İtirazınız varsa temize gidin. Biz insanı böyle yaparız işte diyor Füreyya Hanım Şükran'dan yana bakarak. Kürsünün arkasında omuzları çökük, kağıtları karıştırıp duran yargıca bakıyorum. Saçlarının tamamı ağarmış. Az buz değil, 3 yılı doldurduk birlikte. Gözlerini kaçırıyor benden. Oysa kararı benden yana. Niye kimselere bakamadığını bir ben biliyorum. Kabus bitti. Sevinçli olmam gerekiyor. Ama öyle yorgunum ki. Siyah cübbesinin içinde ağarmış saçlarıyla yaşından büyük duran şu kadından bile yaşlıyım ben. 3 yıl önce adliyenin merdivenlerini nefes nefese çıkarken 24 yaşımdaydım. Elimde çocuğumun, annesinin de çocuğu olduğu hakkını ona geri veren yarım sayfalık bir ilamla aynı merdivenlerden aşağı inerken 100 yaşımdayım. 1995. İnce bir hünerdir hüzünle yaşamak. Nikahta peymana benim zümrütlü zeytin dalı iğnemi takın dedi büyük anne. O iğneyi ağabeyim evlenirken karısına vermiştiniz ya anne. Aa, aile yadigarı el kızına takılır mıymış, uydurma sen de. Ablamla sizi uyarmıştık. Bari bir çocuk doğursun da o zaman verirsiniz demiştik. Ama siz o benim ilk göz ağrım, tek oğlum, en değerli mücevherimi de onun karısı taksın demiştiniz. Ya öyle mi demiştim dedi büyük anne, sesi kırıktı. Hiçbir lafımı dinlemezken o lafımı niye dinlediniz? Siz öyle istedikten sonra verdik gitti işte. Peymana ne takacağız şimdi? Elmas yüzüğü de Nefise'nin kızına verdim. Bir şey takmak şart değil ilahi anne. Bütün derdimiz takı olsun. Zaten ilk kez evlenmiyor Peyman. İlk kez evleniyor sayılır. Ortadan kaybolan kocaya koca mı denir kuzum dedi büyük anne. Kızı tuhaf tuhaf baktı yüzüne. O bakışlar benim içinse ortadan kaybolmadı senin baban. Savaşta öldü. Sizlere üvey evlat dedirtmemek için tekrar evlenmedim ben. Ben hiçbir şey demedim ki anne dedi anneannem. Siz de amma alıngan oldunuz. Olurum tabii dedi büyük anne. Hiçbir lafımı dinlemiyorsunuz. Peyman'ın keyfi yok diyorum size. Oralı değilsiniz. Alışacak dedi anneannem. Hepimiz her türlü şarta iyi kötü nasıl alıştıksa o da zaman içinde alışır. Nikahta keramet vardır. Peyman'a bari inci kolyeni takaydın kızım dedi büyük anne. Gelin eli boş gitmemeli. Siz takıdan başka şey düşünemez misiniz anne diyerek çıktı odadan anneannem. Büyük anne eliyle işaret edip beni yanına çağırdı. Şu yatağın altına eğil de oradaki kasamı çıkar bakayım dedi. Yatağın altına baktım büyük annenin kasa dediği mücevher kutusu yatağın en uzak ucundaydı. Sürünerek girdim somyanın altına. Kutuyu alıp toza belenmiş çıktım. Büyük anne göğsünden altın bir zincir ucunda sallanan anahtarlarını çıkarıp en küçük anahtarla açtı kutuyu. Takıdan başka şey düşünemezmişim. Kadın dediğin takısız olmaz. Bizim zamanımızda böyle rengi atmış işçi pantolonları giymezlerdi kızlar, şu üstündeki gibi. Dantel dantel kat kat giysilerimiz vardı. Takılarımızın kıymetini bilirdik. Çarşaflarımızı bile zarif iğnelerle tuttururduk. Kutuyu açtı büyük anne. Yatak örtüsünün üstüne boşalttı. Vere vere bende bir şey kalmadı. Sana ne takacağım bakalım sırası gelince, tekne kazıntısı dedi. Yatağın üstüne saçılmış menekşe çiçeğine, küçük kırlangıç kuşuna, siyah kordonlu saate, elmas küpelere baktım. Bana saati sakın verme, bozuk o dedim. Aptallık etme, elmaslarını kullanırsın. İstemem. Seç o zaman istediğini. Sen evlenirken ben ölmüş olurum nasılsa ama vasiyet ederim, verirler. Bana şunu ver. Rengarenk taşlı kolyeyi gösterdim. Aa, cahil çocuk işte, ne anlar? Kızım, o sahte dedi büyük anne. Topladı yatağa saçılanları, kutuya geri koydu. Peyman ablama hangisini vereceksin? Ben onun anasına da anneannesine de bir sürü şey taktım, onlar versin dedi. Hep böyleydi büyük anne. En cömertle en tutumlunun, en karamsarla en neşelinin arasında hiç orta yolu bulmadan gidip gidip gelirdi her zaman. Anneannem onun saati saatine uymaz derdi. Bir sürü torunu, torun çocukları vardı. Çocuklarını ve torunlarını sever, bizleri ise bir gün çok sever, bir gün hiç sevmezdi. Çoğu kez isimlerimizi ve kimin çocukları olduklarımızı karıştırırdı. Peyman abla hariç. Peyman ablaya hele kocası gitti gideli fena halde düşkün olmuştu. Ben okula başlamıştım o yıl. Peyman abla İzmir'e geri gelmişti. Benim nihayet tek başıma kurulduğum odamı paylaşmamak için ısrar etmiş, büyük annenin yanına yerleşmişti. Nasılsa geçici bir zaman için gelmişti. Kocası yolculuğa çıkmıştı. Bana enişten yakında gelecek, karısını alıp götürecek demişlerdi. Kocası hiç gelmedi ablamın. Büyük anne. Şehitler geri dönmez. Tren pencerelerinde sallanmaz elleri. Gömüzsüz kalınır düşünce seferlerde. Şehitler urşun delikli baki ceketlerdir, demir künyelerdir, sarı paketlerdi. Peyman'ın halini hiç beğenmiyorum. Üstüne varıp durmayın dedim kızıma. Bakmayın 90'ı geçtiğime, bir ben anlarım onun derdinden. Ben de koca yitirmişim genç yaşımda, yaban ellerde. Eteğimde iki, kucağımda bir çocukla kala kalmışım 20'lerimde. Kaç yıl umutla bekledim. Belki benim kocam da lime lime olmuş bitli kaputun içinde bir saz kadar solgun ve ince kapıdan gözüküverir diye. Kaç gece rüyalarımda kapıda karşıladım onu. Hamamlar yakıp yıkadım, ellerimle besleyip yedirdim, pansumanlar yaptım yaralarını. Mor ipek elbisemi giydim onun için, saçlarımı örüp ensemde topladım sevdiği gibi. Kapı pencere önlerinde dolandım durdum ve çözdüm örgülerimi, omuzlarıma bıraktım. Lavanta kokuları sürünüp sabahladım. Doktorlara taşıdılar beni, ilaçlar içirdiler, lokman ruhları koklattılar. 3 yıl habersiz geçti. 4. yılın başında geldi ölüm haberi. Ben 25'ime yeni girmiştim, inanmadım. Bunca birbirinin benzeri üniformalı asker cesedini kim doğru teşhis edebilir ki? Hiç inanmadım. Ve ölümüne inanmadığım kocamı bekledim, hep bekledim. Her sabah sanki geliverecekmiş gibi giyinip süslendim, takılarımı taktım, kahkahalarımı attım, pokerimi oynadım, şarkılarımı geçtim udumla. Ölümü yakıştıramazsam evime, ölüm de uzak durur diye kapımdan. Ölüme değil de beklemeye alıştım sonunda. Kısmetlerim çıktı, isteyenlerim oldu, hepsini geri çevirdim. Evlilik, ayrılık, hasret ve acı demekti. Bir dönme dolap gibidir kader çizgisi ailemde. Bir iner, bir çıkar ve hep aynı yerde durur. Pençesinden kurtuluş yoktur. Kızım da Tahtelbahir'de yitirdi kocasını. O arslan gibi kocasının kendi sesiyle veda edişini dinledi radyoda. Vatana selam ediyorlardı hemen ölümden önce. Ve doyamadıkları karılarına ve doyamadıkları çocuklarına selam ediyorlardı. İlkokula yeni başlamıştı torunum, babası Dumlupınar'da sulara gömüldüğünde. Benim kadar dayanıklı çıkmadı kızım. Nesimi, Esin'in ortayı bitirdiği yıl yeniden evlendi. Hayat çok zor anne diyordu. Esin okumak ister, kaç boğazız evde. Ağabeyim hangi birimize yetişsin? Sizin ve benim şehit maaşlarımızla daha ne kadar götürürüz bu işi? Yeni kocasıyla İzmir'e yerleşti kızım. Esin benimle İstanbul'da kaldı. Liseye başladı o yıl. Zorlandı, üzüldü, sevindi, sevdalandı. Benimle paylaştı duygularını. Sonunda torunum kızlarımdan da yakın oldu bana. Beni her zaman sabırla dinledi. Nesime ne zaman yakınacak olsam, ben de gepgenç kaybettim kocamı der, hemen sustururdu beni. Aynı mıdır acımız? Ben 16'ma yeni basmıştım gelin gittiğimde. Umumi harbin içindeydik. Düğünden 3 ay sonra savaşa giderken Şükrü Bey 2 aylık hamileydim. Oğlumuzu ilk kez 2 yaşını doldururken görebildi babası. Nasıl bir tutar kendiyle beni Nesime? Ben 3 öksüz büyüttüm tek başıma. İçime gömdüm acısını. Dışarı vuramadım. Vuramazdım. Çocuklarım vardı benim. Kaderleri ellerime bırakılmış. Ah, kaderini yapmak elimde olaydı. Sulara mı gömerdim kızımın kocasını? Ama o en azından babalı büyüttü esinini. Karı koca kızlarının ilk adımlarını gördüler, ilk hecelerini duydular. Okula başlarken elinden tutup birlikte götürdüler sınıfına. Hiç olmazsa Nesime kızına babasını tarif etmeye gerek görmedi. Güldüğünde gözlerinin içi gibi bembeyaz dişleri, sarı bıyıkları da birlikte gülerdi diye. Özledikçe kocasını kızıyla baş başa verir, albümleri karıştırır, o resmi bu resmi birlikte hatırlar, beraber ağlarlardı. Benim çocuklarım içinse sadece sararmış bir binbaşı fotoğrafıydı babaları. Kimsem yoktu gözyaşlarımı paylaşacak. Nasıl bir tutar kendini benimle kızım hiç anlayamam. Ama Peyman, o başka. O esinimin yavrusu. Mahzun gözlü Ceylan'ım. O da tıpkı benim gibi. Gencecik yaşından beri kocasının başına ne geldiğini bilemeden, tek bir haber alamadan bekledi durdu. Ölüm haberi bir kurtuluştur aslında. Tanrı'nın rahmetine kavuştu diye düşünür inancı olan. Esir mi düşmüştür, işkence mi görmektedir, yaralı mıdır, aklını mı yitirmiştir, bir gün döner gelir mi, bir yıl sonra ya da 10 yıl sonra, belki de 1000 yıl sonra. İnsan bunları düşüne düşüne aklını yitirme noktalarına gelir de isim takarlar bana taktıkları gibi, Deli Saraylı diye. İşte o yüzden ne Nesime'nin ne de Esin'inkine benzemez Peyman'ın derdi. Onu sadece ben anlarım, ben. Peyman. Saydam bir çiçektir gün sonu başlayan özlem. Zeytin ağaçlarının yaprakları güneşi arkadan aldıklarında gümüş gibi bembeyaz parıldıyorlardı. Sanki Ege'nin sularında dolanan tanrılardan biri yüreğime bir damlacık olsun ışık indirebilmek için tüm zeytin ağaçlarını bir saatliğine gümüş eylemişti. Bak İhsan dedim sesimin titremesini gizlemeye çalışırken, yaprakları görüyor musun? Üstlerine görünmez bir el beyaz yaldız sürmüş gibi. Bence bu her şeyin iyi gideceğine işaret. Kocam yanıtlamadı beni. Bir deniz kasabasından tekneyle karşı sahillere geçip yurt dışına kaçmasına kesin karar verdiğimizden beri yaklaşık 20 gündür ağzını bıçaklar açmıyordu. Bir tutuklama kararıyla karşılaşmadan önce acele yapılmalıydı bu iş. Normal şartlarda yurt dışına çıkması olanaksızdı. Çok düşünmüştük, çok konuşmuştuk, çok kavga etmiştik aramızda. Bir suçlu gibi yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek ağrına gidiyordu, biliyordum. Ama başka ne yapılabilirdi ki? Bu konuda en kararlı ve etkileyici kişi annemdi. Israrla bu ülkeden çıkıp gitmesini söylemişti kocama. İdeolojik saplantıları olanlar için tekin yer değil burası. Git, her türlü fikrin tartışılabileceği ülkelerden birine, kendine orada bir hayat kur demişti. Kocasını terör kurşununa kurban veren bir insan için çok doğal ve doğru bir yaklaşımdı da neresiydi orası? İhsan batıya doğru kerterizlediği ama ayrıntıları bilinmeyen bir yolun yokuşuydu. Gidecek, barınabileceği bir yere kök salacak, arkasından da ben gidecektim. Bir yılın sonunda nasılsa buluşacaktık. Kekik kokuları, mandalina, portakal kokularına karışarak genzimi yakıyordu. Ne olur diyordum içimden bir günüm buluştuğumuzda Ege'ye yakın bir yerde buluşsak. Zeytin yapraklarının gümüş gümüş parladığı bir gün olsa aynı bugün gibi. Kocam suskundu. Düşüncelerini bile okuyamaz olmuştum bir süredir. Tedirgindim. Ben ki sevgililerinden ayrı düşmüş kadınlar sülalesinden geldiğim ve hep yarım kalmış elemli aşklar dinlediğim için şerbetliydim bu tür ayrılıklara. Belki çok daha gerilere de gidiyordu ama benim yakından tanıdığım tam 3 kadın, büyük annem, anneannem ve annem, erkeklerini savaşta, orduda ve terörde yitirmişlerdi. Ne biçim insanlardık biz, kavgaya, kana, şiddete ve savaşa doyamayan. Ne biçim bir ülkeydi bu, barışta bile kurşun yağdıran. Bitmez tükenmez savaşların sonunda bir cesur adam yeter demişti, savaş bitti, artık yurtta ve cihanda barış var. Ama 40 yıl bile dayanamamıştık kavgasız yaşamaya. Dedemin ve büyük babamın asker kimliklerinin çilesini çeken ailem, babamın her türlü üniformadan uzak bilim adamı kimliğini alkış tutmuştu. Ölüm böylece uzak duracaktı kızlarında. Homer'in Odisseyini okuyorduk sınıfta, Penelope'in 20 yıldır evine dönemeyen kocasını. Truva Savaşı'ndan dönerken Ege'nin çılgın sularında kaybolmuştu Odysseus. Onlarca yıl geçmişti gideli. Koskoca İthaka'da bir tek Penelope inanmıyordu kocasının ölümüne. Evlenmesi, ülkenin başına yeni bir kral getirmesi için yapılan baskıları atlatabilmek umuduyla bir hile düşünmüştü. Dokumakta olduğu örtüyü bitirdiğinde seçecekti eşini. Gün ışığında dokuduğunu gece mum ışığında söküyordu. Böylece hiç üremiyordu örtü. Penelope ne kadar da çok büyükannemi andırıyordu bitmeyen savaşlardaki kocasını beklerken. Tekrar evlenmesi için edilen ısrarları geçiştirmeye çabalarken. Ve ne kadar da çok anneanneme benziyordu denizlerin kızgın tanrısı Poseidon'un gazabına uğramış suların sır ettiği sevgili eşinin hasretini çekerken. Belki de bu toprakların kadınlarının Penelope'den bugüne ortak bir kader çizgisi vardı. Hep kocalarını beklemeye ve bekleye bekleye solmaya, ihtiyarlamaya mahkum edilmişlerdi. Ben evlenmeyecektim. Ben hiç kimseyi beklemeyecek, acı çekmeyecek, yalnız kendi hayatımı yaşayacaktım keyfimce. 4. ayrımın sonu, sayfa 60.